Tanyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal. 5. Kaset 1. Yüz, Sayfa 150. A Efendi ayakta duramayacak gibiydi. Poyraz koluna girdi, merdivenleri zorla çıkardı. Soymadan yatağına yatırdı. Kızlar arkalarından gelmişti. Poyraz utancından o gün bugündür Zehra'nın yüzüne bakamıyor, ondan kaçıyordu. Merdivenden inerken, ''Kızlar, babanızı soyun da yatağına güzelce yatırın. O bugün biraz kederli. Çok içmedi, korkmayın. Onu yakında doktorlarla birlikte çiftliğe götüreceğim. Çiftliği görünce üzüntülerin yerini sevinç alıyor. İyi geceler.'' Hasan şimdiye kadar ağzına hiç içki almamıştı. Bu gecede bütün zorlamalara karşın ağzına içki koymadı. Sevincinden yerinde duramıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Belli etmeden iki balık ya yemiş ya yememişti. Masadan karanlığın içine kayıverdi, teknesine gitti, yatağına girdi, sabaha kadar da uyuyamadı. 3 kez askerden kaçmıştı. İnsanın öldürülmesine hiç dayanamıyordu. Birincide bir süngü savaşına girmişti. Askerlerin birbirlerini süngülediklerini görünce kusarak yere arka üstü düşmüş, kendine geldiğinde yöresine bakmış, kana batmış ölülerden başka kimseyi görememiş, gözlerini gökyüzüne çevirmiş, karanlık kavuşuncaya, birbirine girmiş üst üste yıldızları görünceye kadar öyle arka üstü kalmıştı. Sendereye sendereye yürürken ayakları ölülere takılmış, savaş alanından çıkıncaya kadar kim bilir ayakları kaç ölüye takılıp yere kapaklanmıştı. Süngü savaşından sonra bir daha bölüğüne dönememiş, dağa çıkmış, sonunda da yakalanmıştı. Yakalanmış, iki kez de süngü savaşından çıkmış, gene dağa kaçmış, ikisinde de yakalanmıştı. Asker kaçakları bu dünyada başka saklanacak yer kalmamış gibi dağa çıkıyorlar, er ya da geç yakalanıyorlar, yakalananların çoğunu kurşuna diziyorlardı. Hasan her yakalandığında kelleyi kurtarmıştı. Süngü savaşlarından nasıl çıkmışsa asker kaçaklığından da talih onu öyle sağ çıkarmıştı. Kurşuna dizilmekten iki kez ucu ucuna kurtulmuştu. Dedi Hasan kendi kendine, hükümet adamları dağda kimi görseler asker kaçağı sayıyorlar, yakalıyorlar, kulağından tutup götürüyor, kasabanın meydanında kurşuna diziyorlar. Dedi Hasan, dağda hayır yok. Dedi Hasan, bir gün bir dağın sarp tepesine çıktım, orada 3 gün 3 gece düşündüm. Dedi Hasan, bizim oralar hep deniz, ben de denize kaçarım. Hükümet alışmış dağa, dağda babasını görse, erkek kediyi görse asker kaçağı sanıyor. Götürüp dere akap kurşuna diziyor. Dedi Hasan, ben de denize kaçıyorum. Dedi Hasan, eve gittim, hal böyle böyle baba dedim. Babam, sen çıkma, gir ambara orada saklan dedi bana. Ayak yoluna gidersen gece çık dışarı. Seni yakalayıp kurşuna dizerlerse beni de seninle birlikte dizerler. Ambarda babamı 3 gün bekledim. Babam yepyeni büyük bir kayıkla geldi. Kayığın içine 4 tane kürek koymuşlardı. Küreğin biri kırılınca yedek kürek hazır olsun diye. Dedi Hasan, çıktım denizlere balık tuta tuta, kıyılara balık sata sata. Karadeniz'den bu denize kadar geldim. Kimse asker kaçağı mısın, nereden gelip nereye gidiyorsun demedi. Fırsat bulduğumda ben asker kaçağım dedim. Kimse inanmadı. Denizde hiç asker kaçağı olur muymuş dediler. Vallahi billahi asker kaçağıyım dedim. İnanmadılar. Üstüme güldüler. Ben de bu adaya geldim. Poyraz Efendi'ye asker kaçağıyım dedim. O bana inandı. Dedim ona. Yataktan çıktı, denizin kıyısına indi, durdu, denizin dibine baktı. Denizin dibi apaydınlıktı. Ta ötelere kadar denizin dibine gün vurmuştu. Derinlikler ışıktan çınlıyordu. Renk renk arka arkaya tirkenmiş, ışıltılar saçarak süzülüp kıyılardan ötelere giden balıklar bir karanlığın ardında yitiyor, az sonra da geriye dönüyor, kıyılara geliyorlardı. Yosunları koklar gibi ederek kuyrukları titrerken birden ortalarına ağır taşlar düşmüşçesine darmadağın dağılıyorlardı. Hasan hep balık tutmuş, kıyılarda dolaşarak ya da teknesinden denizin dibine bakarak ard arda sıralanıp gölgeleri çakıl taşların üstüne düşen Alabildiğini hızlı giden denize bakamamıştı. İskeleden çorbacıların konaklarına kadar denizin dibinden gözünü alamamıştı. Uçan balıklar pullu pullu dibine ışık çökmüş, deniz pul puldu. Yıllarca üstünde çalıştığı dalgalarıyla, fırtınalarıyla dövüştüğü huysuz Karadeniz böyle değildi. Denizi görmemişti. Bu nasıl bir işti? Bundan sonra Hasan tam 3 gün tan yerleri ışımadan denizin kıyısına iniyor, kıyı kıyı gözlerini denizden ayırmadan balıkların ardına takılıp gidiyor, adayı ne kadar döndüğünden farkında olmadan gün kavuştuktan sonra evine dönüyor, ağzına 1-2 lokma atar atmaz kıvrılıp yatıyordu. 3 günün sonunda Cafer'den satın aldığı eşyaları geldi, eşyaların eve yerleşmesinde ona yine Melek Hatun, Şerife Hatun, Zehra, Nesibe, erkekler yardım ettiler. Şerife Hatun nereye bir şey koysa oraya yakışıyor, uyuyordu. Her şey eve yerleştirildikten sonra Hasan evden ayrılamadı. Her aldığı eşyanın önünde saatlerce duruyor, bakıyordu. Suyun dibinde bir ışıltı olaraktan akan balık sürülerine baktığı gibi. Hele evin salonunun duvarlarındaki resme tapınmıştı. Önünden ayrılamıyordu. Altta çiçek bahçesi, arılar, uğur böcekleri, üstteki mavi gökte uçuşan uzun, güzel gagalı, son mavi yağmurcuk kuşları, sığırcıklar, sarı asmalar, daha bir sürü renk renk küçük kuş. Arılar ışıltı içindeydiler. Yemek yemeyi, su içmeyi unutmuştu Hasan. Komşu evlerden yemekler geldikçe ağzına 1-2 lokma atıp doyuyordu. Evlerden yemek gelmese, yemek yemek aklına bile gelmeyecekti. Dedi Hasan, ey Rabbim bu ne iştir, bu ne haldir? Deniz derya dolaş da, tepeden tırnağa deniz kokusuna bat çık da, deniz iliklerine kadar işlesin de denizi görme. Poyraz eve gelinceye kadar Hasan'ın macerası böyle sürdü. Bu ev senin evin mi, mezarın mı Hasan? Bu eve bir girdin, bir daha da hiç çıkmadın. Boynunu bükerek dedi Hasan, benim hiç evim olmadı ki. İşte oldu, dedi Poyraz. Senden bir dileğim daha var kardeş. Söyle Hasan, seninle bir daha kasabaya gidelim. Ne zaman istersen Hasan, sana gıpta ediyorum. Hasan, içimizden en yürekli, en insan insan sen çıktın. O kadar insan içinde harbe gitmeme gerekliliği az insan gösterdi. Bir tek sen, senin gibi insanların en yüreklileri gösterdi bu yiğitliği. Hepimiz koyun gibi olduğumuzdan milyonlarcamız sürü gibi çobanlarımızın önüne düştük, ölüme gittik, donarak öldük. Beni de asıyorlardı, şu denizler olmasaydı, bir de siz olmasaydınız. Benim bacaklarım havada sallanıyor olurdu şimdi. Sen ölüme, öldürenlere karşı koydun. Sen hiç apak, tepeden tırnağa buza kesmiş bir ormanı gördün mü? Görmedim. Ben gördüm işte. Binbaşı İshak Bey de görmüş. Görmüş de beni onun için asmadı. Benim ahvalimden soracak olursan ben yürekliliğimden, yiğitliliğimden kaçmadım. Ölümden, asılmaktan ödüm kopuyordu. Bunca yıl dağlarda, Sarıkamış'ta kimi görmüşsem, kiminle konuşmuşsam herkesin ödü kopuyordu. Doğru, herkesin ödü kopuyordu. Ya sizler kaçtınız? Ne bileyim ben. Bizler en çok korkanlardan olduğumuzdan dolayı kaçtık. Sen yarın benimle kasabaya geliyor musun? Poyraz ağzı kulaklarına vararak, geliyorum korkma kardeşim. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım kardeşim. Gün doğmadan yola çıktılar, yanlarına Kadri Kaptan da almışlardı. Hasan'ın motoru iyi yol yapıyordu. Kadri Kaptan şaşırdı. Demek kendi motorundan daha yollu bir tekne olurmuş diye aklından geçirdi. Kasabaya varınca besili koyun bulacağız, sonra da bir çuval pirinç alacağız. Sonracığıma bal çıkmış bir dükkana gördüm, bal alacağız. Ben balın hasından anlarım. Babamın kovanları çoktu. Bol bol içki alacağız. Yunan'ın sakız rakısı, bizim boz rakıyı, İzmir'in şarabını, çok içki alacağız. En güzel içkiyi bulana kadar. Bir fırına girerek, fırında taze ekmek yoksa bir gece kasabada kalacak, sabah erkenden fırına gidecek, fırından taze ekmek alacağız. Kokusu insanı sarhoş eden. Poyraz, bir yağmurun ilk iri seyrek damlaları tane tane toprağa düştüğünde çıkan toprak kokusunu, iki fırından yeni çıkmış ekmek kokusunu severim. Korkma Hasan, biz istediklerimizi alalım, sonra bir fırına girer, fırına ekmek attırır, taze, mis kokulu ekmekleri alır, bir çuvala koyar, sarar sarmalar, şölen akşamı ortaya çıkarız. Bir tane de biz alır, sıcak sıcak yeriz. Ama katıksız yeriz. Katıksız yenen taze ekmeğin tadı, kokusu hiçbir lezzette yoktur. Yoktur dedi Hasan sevinerek. Yoktur dedi Kadri Kaptan. Anamın fırınından çıkardığı ekmek kokusundan insanın başı dönerdi. Tandırından çıkmış ekmeğin kokusuna, tadına doyum olmaz. Taze ekmeği ille de katıksız yiyeceksin. Katık bal olsa da ekmeğin tadı, kokusu bozulur. Buradan dönünce dedi Hasan, Melek Hatun'a bir fırın yapayım da Felek de maşallah desin. Kasabaya her zamankinden daha erken geldiler. Kadri Kaptan buna üzüldü. Ya hiç mi hiç renk vermedi. Hasan'a eskiden nasıl davranıyorsa gene öyle davrandı. Hasan'ın motoru değil de başkasının motoru olsaydı kendi teknesinden hızlı giden tekne yüreğine otururdu. Kaptan en iyi koyunu hemen seçti, beğendiler. Bal dükkanına girdiler, kokusu onları mest etti. Sonra bütün çarşıyı dolaştılar. Akıllarına gelen gelmeyen çok çok güzel yiyecekler aldılar. Hasan her bulduğu yeni yiyecekten dolayı sevincinden uçuyordu. Kesesini çıkarıp bir avuç parayı avucuna döküyor, dükkancıya şuradan ne kadar istersen al diyordu. Sonra da fırına geldiler. Poyraz gitti, fırıncı ile konuştu. Fırıncı, baş üstüne beyim dedi. Hazırda hamur var, fırında sıcak. Şimdi birkaç odun daha atarım, fırının içi kora döner. Fırın kıvamında ya, madem ki siz böyle istiyorsunuz. Fırının kapağını açtı, baktı. Odun atmaya bile gerek yok. Şimdi hemen atar çıkarırız. Çok sürmez. İki kişi iki yerden ekmekleri yapıp fırın küreklerinin üstüne koydular. İçeriye sürdüler. Biraz sonra da kızarmış ekmekleri çıkardılar. Üçü birden taze ekmek kokusunu içlerine çektiler. Fırıncı, size Yağcı Bedir peyniri getireyim mi? Taze ekmek de iyi gider. Poyraz, sağ ol dedi. Taze ekmek katık istemez. Bunun tadı böyle gelir. Onlar sıcak ekmeklerini daha bitirmemişlerdi ki üçüncü kez fırına attıkları ekmekler de çıktı. Fırıncı, şölen yarın akşama mı? Diye sordu. Akşama dedi Poyraz. Ben size öyle bir sarayım ki ekmekleri üç gün üç gece taptaze kalsın. Hasan ekmek çuvalını sırtına aldı, iskeleye geldiler. Baş üstüne bağladıkları koyun, önüne koydukları yeşil otları daha bitirmemişti. Adaya geldiler ki bütün çoluk çocuk, kız, kadın, genç, yaşlı, erkek iskeleye doluşmuş onları bekliyorlardı. Önce koyunu indirdiler tekneden, sonra yiyecekleri, içecekleri, çınarın altına geldiler, kanepelere oturdular. Onları bekleyen adalılar kuru zeytin odunlarını yakmışlardı, ateşi gürletmişlerdi. Göz yığınları da küllenmişti. Poyraz, şölen bu gece mi, yarın gece mi binbaşım diye sordu. Elbette bu gece dedi Doktor Salman Sami. Biz erken geleceğinizi biliyor, ateşi yakmış bekliyorduk. Elbet bu gece. Bu koyun üç gün yeter hepimize. Bu gece olduğu iyi, fırından taze ekmekleri aldık, yola düştük. Ekmekler daha mis gibi kokuyor. Koyunu kim kesecek diye sordu binbaşı. Ben dedi Hüsmen. Memlekette yani Yunanistan'da bizim sürülerimiz vardı. Onun için ben kasaplık bilirim. Öyleyse al şu koyunu, uzağa bir zeytin ağacının altına götür, orada kes, parçala, leğenlere doldurup buraya getir. Haydi Şehmus, haydi Hasan, siz de gidin, Hüsmen'e yardım edin. Kadınlara döndü, haydi hatunlar, hanımlar, evlerde ne kadar tabak, sahan, çatal, bıçak, bardak, sürahi varsa alın gelin. Ve hem de masaları çiçeklerle donatın. Melek Hatun, hiç küsümlenme binbaşım, dedi. Çocukların hepsini gönderdik adanın içine. O kadar çiçek getirdiler ki sizin masanızı değil bütün masaları da donatırız. Sağ olasın, var olasın Melek Hatun. Çocukları yalnız göndermedim. Zehra kızımız da çocukların başına çiçeğe gitti. Zehra deyince Poyraz'ın yüreğinin başı cız etti. Poyraz iskeleye yaklaştıklarında kalabalığın içine Zehra'yı görmüş, ona bir kez olsun başını kaldırıp bakamamıştı. Önce içkiler geldi masaya. Doktor Salman Sami 3 şişe mastikayı görünce bağırırcasına sevinçle Yıllarca mastika bulup içememiştik, dedi. Kederli yüzü birden değişmişti. Boyraza döndü. Bak, arkada masada duruyor şaraplar, rakılar. Etler nerede kaldı? Geliyor efendim. Et gelince ekmekler açılacak. Taze taze, mis kokulu taze ekmekler. Bir de çiçekler, şaraplar, rakılar. Yaşadık, dedi Doktor Halil Rıfat Bey. Kaçak Hasan yaman çıktı. Yiğit bir adam olduğu her halinden belliydi. Bütün korkaklar, korkularının üstüne yürüdüklerinde insanlığın en yürekli insanları olurlar. Öyledir, dedi Ağa Efendi. Korkaklık ve yüreklilik üstüne örnekler vererek ağır ağır konuştu. Sen çok haklısın doktor, dedi. En korkaklar insanlığın en yiğit insanı da olabilirler. Leğenlerle etler geldi, pirzolalar közlerin üzerinde cızırdadı ve pişen taze etin dumanlarıyla yayılan kokular ortalığı aldı. Zehra pişen etlerin büyüyecek bir kısmını içki içenlerin masalarına götürdü. Onlardan sonra da kadınların, çocukların önüne taşıdı közde pişen etleri. Ağa Efendi gene çok içti, gene çok sarhoş oldu. Öyle bir açıldı ki herkesin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Ağa Efendi durmadan Girit'i anlatıyordu. Girit onun dilinde özlem destanı. Ağa Efendi de bir eski zaman destancısıydı. Konuştukça sesi bir ağda dönüşüyordu. Sesler ağzından sel gibi akıyordu. Sağ yanına yıkılırken tetikte duran Poyraz onu yakaladı, kaldırdı, koluna girdi. Evine götürürken kızlar da kalktılar, onların arkasından yürüdüler. Merdiveni zorla çıktılar. Poyraz Ağa Efendi'yi yatağına yatırırken Zehra'nın eli eline değdi. Bir an göz göze geldiler, Poyraz gözlerini kaçırdı. Şölen iki gece daha sürdü. Yalnız Ağa Efendi içki masasında sabahlara kadar oturdu. Ağır ağır etini yedi, vakur, arada bir konuştu, ağzına damla içki koymadı. Hasan mutluydu. Her gün balığa çıkıyor, sırasıyla evlere kişi başına göre balık dağıtıyor, geriye kalan balıklarını da kasabaya götürüyor, satıyordu. Binbaşı İshak Bey'i unutmuyor, en lezzetli balıkları da ona götürüyordu. Levrek, çipura, lüfer, kırlangıç. Kırlangıcın çorbası iyi olur. Çorbayı içerken bütün bedenine deniz kokusu yayılır. Hasan kasabada herkesle dost olmuştu. Kimin ne işi varsa ona koşuyor, kimin ne derdi varsa onu dinliyor, derdine bir çare arıyor, sonunda da bir çaresini buluyordu. Doktorları en çok da Salman Sami'yi seviyor, doktorlar sordukça da sarı kamışı, kaçaklık maceralarını anlatıyordu. Doktor Salman Sami de her seferinde dağlardan inip de denizde kaçak yaşamayı nasıl akıl ettin diye soruyordu. Onunsa cevabı hep şöyle oluyordu. Denizde kaçak yakalanmamış, dağa çıkanların çoğu yakalanmıştı. Denizde kaçak bir kişinin yaşayabileceği kimsenin aklına gelmiyor, diyordu Hasan. Denizde karşılaştığın hiç kimse nerelerden gelip nereye gidiyorsun diye sormuyordu. Hasan karaya çıktığında bedeninden yöreye deniz kokusu yayılıyordu. Bütün başından geçenleri doktorlara anlatmaktan korkuyordu. Şu deli doktor anlattığı bir şeye kızar da belalı başına bir püsküllü bela daha açar mıydı? Gene de kendini yenemiyor, başından geçenleri bir bir doktorlara anlatmaktan kendini alamıyordu. Enver Paşa, arkasında kurmayları, kurmayların ikisi Alman, biri general, biri binbaşı, kolordu karargahına geldi, paşalar çadırlardan dışarıya koşuştular, hazır ola geçtiler, selama durdular. Enver Paşa atının üstünde dimdik durarak, sesini gürleştirerek paşalar diye gürledi. Boyu kısa, sesi cılız olduğu için gürleyemiyor, gürleme taklidi yapıyordu. Muhterem paşalar, evvelsi gün dünkü getirdiğim vatan hainlerini astınız mı? Daha astıramadık paşam. Nasıl olur? Niçin dinlemiyorsunuz emirlerimi? Emir dinlememenin ne demek olduğunu bilirsiniz. Onları hemen şimdi ormana götürüp asacaksınız. Niçin emrimi dinlemediniz? Paşam, divana harbe verecektik onları. Enver Paşa öfkelendi ki, belki karartısının iki katı oldu. Bu halini aynada görse mutluluktan uçardı. Sesi de o iri gövdeye uygun olmuştu. Ne demek efendiler, muhterem paşalar, ne demek? Divanı harp, ne demek? Sesini daha da yükseltti. Ben size emir vermedim mi? Divanı harp ne demek? Ben size bu hainleri kurşuna dizmeyecek, asacaksınız demedim mi? Asker kaçakları, asker kaçakları asker değil, insan değil demedim mi? Bunları kurşuna dizip kurşun harcamak yok. Yakında Sarıkamış'a hücum ederek oraya bayrağımızı birkaç gün içinde dikeceğiz demedim mi? Benim için bir tek kurşun 10 askere değer. Onları hemen şimdi götürüp asın. Bu bir emirdir. O vatan haini kaçakları, alçakları gözüm görmesin, zinhar görmesin. Paşalardan en uzun boylusu Enver Paşa'nın atına doğru hazır ol durumunda birkaç adım attı. Paşa Hazretleri dedi. Şişman tümen komutanı vakur, soğukkanlı, yumuşak bir sesle, ormanın her ağacında asılı 10 asker var. Çok, çok kaçak astırdık. Muhterem paşalar, sizler gelmiş burada rahat, sıcak çay içerek yatıyor, ocaklara kütük atarak ısınıyorsunuz. Ordunuz, kol ordunuz, alaylarınız nerede? Ne oldu onlara? Hepsi kaçtı da onları yakalayıp ormanın ağaçlarına mı astınız? Enver Paşa atının üstünde biraz daha kurularak bekledi. Sorusuna karşılık gelmedi. Paşaların hiçbirinden ses çıkmayınca da var gücüyle bağırarak atını bir iki adım ileriye sürdü. Paşalar söyleyin, askerleriniz nerede? Enver Paşa atının üstünde çılgıncasına bağırıyor, çırpınıyordu. Paşalar, paşalar, askerleriniz nerede? Askerleriniz, ordunuz, kol ordularınız, alaylarınız nerede? Onları ne yaptınız siz? Şu anda niçin onların yanında değilsiniz? Bu millete ne söyleyeceksiniz paşalar? Birkaç gün içinde Sarıkamış'a hücum edeceğiz. Askerin başına geçin. Onları derleyip toplayın. Bu bir emirdir. Yarın yine geleceğim. O adamları derakap asacaksınız. Bu bir emirdir. Atını ormana sürdü. Orman apaktı. Hiçbir ağacın üstünde en küçük bir leke gözükmüyordu. Paşa ormana yaklaşınca atının başını çekti. Bir uçtan bir uca askerler asılmıştı. Ölülerin de üstüne kar yağmış. Onlar da ağaç gövdeleri gibi bembeyaz olmuşlardı. Onun için ağaçlardan ayırt edilemiyorlardı. Enver Paşa atının başını çekti, biraz durdu, dişlerini sıktı, yılan ıslığı gibi bir sesle "İşte böyle," dedi. Atını Allahu Ekber dağı yönüne sürdü. Uzun boylu paşa, "Sarıkamış'a mı hücum edeceğiz?" diye öteki paşalara sordu. Paşalar hep birden "Sarıkamış'a," dediler. İçlerinden kolordu komutanı Tuğgeneral yerinden kalktı. Palaskasını çekiştirerek dışarıya çıkarken "Sarıkamış'a mı?" diye sordu. Paşalar hep birden "Sarıkamış'a," dediler. Tuğgeneral dışarıda bir durdu, bekledi. Bir karşıdaki ormana, bir Allahu Ekber'den yöne, bir de apak kesilmiş göğe baktı. Kar serpiştiriyordu. Çadırların arkasındaki tek ağaca doğru yürüdü. Ağacın altında durdu. Dışarıdan bir kurşun sesi geldi. Paşalar çadırdan çıktılar, ağacın altına gittiler. Arkadaşları buzların üstünde upuzun yatıyordu. Gözleri açık kalmıştı. Yüzü, başının durduğu buzların üstü kan içindeydi. Konuşmadan, birbirlerine bakamadan bir süre sessiz, gözleri yerdeki paşaya dikilmiş öylece kaldılar. İçlerinden biri, "Şimdi paşa yok olmuş askerlerinin başında Sarıkamış'a gidiyor," deyinceye kadar. "Ölüler rüya görmezler paşam," dedi şişman babacan paşa. "Ama Enver Paşa rüya görüyor," dedi paşaların en uzunu. Çadıra döndüler, hiçbirinin ağzını bıçaklar açmıyordu. Babacan paşa, "Şu yüzbaşıyı çağıralım da bir çay içelim." Yüzbaşı geldi. "Çayın var mı yüzbaşı?" "Çay var ama şeker yok. Enver Paşa'nın yakalayıp getirdiği kaç asker kaçağı var?" "19 paşam. Son getirdiği iki çocuk. Hani biri sarı, biri deri, bir kemik. Öbürü de cin gözlü. Onlar?" "Çadırlarındadır paşam. Kaçakların hepsini bir mangada asker al yüzbaşı. Mülazım Ömer'e de söyle, gene o astıracak kaçakları. O iki askeri de buraya al getir." "Baş üstüne paşam." Biraz sonra yüzbaşı Hasan'ın arkadaşları geldi. "Çocuklar, sizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Enver emretti. Maalesef, yazık ki, ne yazık biliyoruz, hiçbir suçunuz yok." Hasan'ın arkadaşı susuyorlardı. Hasan, "Öldükse öldük," diye düşündü. Öldürecekler. Hani mahkemeye vereceklerdi. Biraz toparlandı. Sesi zor çıkıyordu. Hani bizi asmayacak, mahkemeye verecektiniz? Bizim hepimiz, bütün paşalar karar verdik. Sizi divan-ı harbe verecek, hepinizi kurtaracaktık. Enver Paşa geldi, asacaksınız diye emretti. Emir demiri keser evladım, emir demiri keser. Ocağın başında, ateşe ellerini uzatmış, boynu uzun, avurdu avurduna geçmiş paşa ayağa kalktı, sallanıyordu. Çok üzüldük evlatlarım, çok üzüldük ya, elimizden bir şey gelmedi. Babacan Şişman Paşa ayağa kalktı. Evladım Hasan, evladım Nafiz, güle güle evlatlarım. Allah size rahmet etsin. Allah sizin mekanınızı cennet eylesin. Ne yapalım evlatlarım? Kıymetli bir paşamız da az önce kendi canına kıydı. Onun da mekanı cennet olsun. Babacan Paşa'nın aklında şeker vardı ya, Hasan'a bir türlü söyleyemiyordu. Hasan asıldıktan sonra da onun üstünde şekeri bulan Teğmen, şekerleri kimseye göstermezdi. Bir tümen kumandanı olduğunu düşündü, düşünürken de kendini tutamadı. Hasan evladım, uzun zamandır kursağımıza bir kaşık şekerli çay girmemişti. Senin sayende bir kadeh çay içtik. Utandı, yerin dibine geçti, birden de kim olduğunu aklına geldi. Hazır ol asker, diye can havliyle bağırdı. Hasan hazır ola geçti. Üzerinde ne kadar şeker varsa getir de şu masanın üstüne koy. Bundan sonra şeker senin ne işine yarar ki? Çok üzüldük evladım. Evladım, çok üzüldük ama elimizden bir şey gelmedi. Enver Paşa emir verdi. Biz ne yapabilirdik ki? Hepimiz çok üzüldük. Haydi oğlum Hasan, seni biraz sonra... Haydi, elini cebine sok. Bundan sonra sen şekeri ne yapacaksın? Allah size rahmet eylesin çocuklar. Bin rahmet. Hasan, ayakları birbirine dolaşarak ortadaki masaya kadar gitti. Elleri titreyerek sol cebinde kalan şekeri masanın üstüne boşalttı. Hasan'ın içinden, belime sarılı, koynumdaki şekerleri de versem mi? Geçti. Bir an düşündü. Sonra da, ne olur ne olmaz, dedi kendi kendine. Koynumdaki şekerleri masanın üstüne bıraksa mıydı? Beline sardıklarını da boşaltacak mıydı? Çok korkuyor, titriyordu. Bayıldı bayılacaktı. Aklından bir daha belli belirsiz ne olur ne olmaz düşüncesi geçti. Eli bir daha bir türlü koynundaki şekerlere gitmedi. Hasan masanın başında ikircik içinde dururken dışarıdan mülazım geldi. Bir emriniz var mı paşam? Bunları alın götürün. Sesi bir inleme gibiydi. Ormana götürün. Asacak ipiniz var mı? Şöyle böyle var efendim. Babacan Paşa boğazının damarları şişerek bağırdı. Şöyle böyle ne demek mülazım? Enver Paşa Hazretleri çok ip göndermişti. Hem de asker asmak için yağlı ip. Biz de o kadar çok kaçak astık ki elimizde 4-5 kişilik ip kaldı. Sonrası geriye kalanını birazını sakladığımız iple yatırıp boğacağız paşam. Nereden aldınız bu emri? Diye daha çok bağırdı babacan Şişman Paşa. Onun bu bağırmasına ocağın üstünde ısınan paşalar ayağa fırladılar. Oturunuz yerine paşam. Niçin öfkeleniyorsunuz? Asmakla, iple boğmanın ne farkı var? Bütün Osmanlı padişahları, şehzadeleri iple boğdurulmadılar mı? Enver Paşa Hazretleri de padişah damadı değil mi? Doğrusun paşam. Hayatta kalan birkaç askeri de bizzat bize boğdurtup tatmin olacak bu adam. Bu kan içici cellat. Ne kadar asker bulursak boğalım. Boğalım ya, gözümüzün gördüğü her askeri assak, boğdursak bile onu tatmin edemeyiz. Askerler kaçakları önlerine kattılar, ormana sürdüler. Orman apaktı. Ne bir ağacın gövdesi ne de bir yaprak gözüküyordu. Bir de göz alabildiğine ağaçlara asılmış, ayaklarının ucu yere değen, kiminin boynu ip gibi uzamış, dilleri dışarıda, yüzleri morarmış, kimisi çıplak, kimisi de yırtık pırtık içinde. Dayanılmaz bir poyraz esiyor. Askerler soğuktan tüfeklerinin tetiklerine dokunamıyorlar, parmaklarını bile açıp kapatamıyorlardı. Kaçakları sıraya dizdiler. Baştaki iri yarı kaçağı aldılar, ağacın altına götürdüler. Kaçakta hiçbir direnme olmadı. İpin ilmiğini boynuna taktılar, ayağının altındaki buz kalıplarını çektiler, parmaklarının ucu yere değiyor. İpteki kaçak kendi yöresinde bir fırıldak gibi dönüyordu. Dili de upuzun dışarıya çıkmıştı. Adamın yüzü gittikçe yeşilleniyordu. Sıradaki ikinciyi, üçüncüyü aldılar, aynı minval üzere astılar. Dördüncünün koluna girdiler, koluna girenleri bir silkelemede yere serdi kaçak. Yerdekiler kalkamadan askerler geniş omuzlu, sağlam kişinin üstüne yüklendi. Kaçak birkaç silkinişte onları da buzların üstüne serdi. Askerlerin hemen hepsi kaçağın üstüne yüklendiler. Arkadan kollarını bağladılar, ağzı yukarı buzun üstüne yatırdılar. Dün gece yağladıkları urganı boynuna geçirdiler. Urganın bir ucundan iki, öbür ucundan iki asker tuttu. Yağlı urganı ne olur o ne olmaz diye dün gece bir daha yağlamışlardı. Mülazım, "Bütün gücünüzle çekin!" diye bağırarak bir emir verdi. "Bu bir emirdir!" dedi. Önce kaçağın gözleri pörtledi. Gözleri neredeyse yerinden çıkacaktı. Bütün bedeni kalktı, kalktı, indi, gerildi. Kas katı kesildi, ardından da kalkıp inerek sonra hızla titremeye başladı. Sonra titremesi yavaşladı, gerilmesi bitti, ince titreme bir süre daha sürdü, ardından da ölü upuzun uzandı, kas katı kesildi. Mülazım, "Bu kadar kolay," dedi. "Hepsini böyle, bundan sonrakileri de artık bize zorluk çıkaramazlar sanırım. Gözlerinin önünde oldu her şey. Direnmezler. Haydi birini getirip şuraya yatırın. Nereden buldunuz bu urganı?" "Kumandanım, Osman Çavuş sabaha kadar yağlayarak yaptı bu urganı. Osman Çavuş diyor ki, bu urgana padişah boğan urgan derler." Sırasıyla kaçakları buzun üstüne yatırıyorlar. Yağlı ipi boyunlarına geçiriyorlar. Fazla uğraşmadan adam tırlanıp buzların üstünde kalıyordu. Az bir sürede kaçaklar yarıya indi. Gün kavuşana kadar hepsini boğmuş olacaklardı. Sıra pehlivan Rüstem'e geldi. Her şeye karşın gene de öyle güçlü duruyordu. Yatırılırken Rüstem direndi. Kollarına yapışmış kişileri buzların üstüne savurdu. Üstüne gelenleri de sağa sola savuruyordu. Tam bu sıranın en ucundaki Hasan, arkadaşının da elini tutarak ormanın içine yürüdü. Ormanın içine boylarınca kar yığılmıştı. Pehlivan Rüstem'i yere yatırıp, boğazına ilmiği geçirenlerden birkaçı kaçak Hasan'la kaçak arkadaşını kaçarlarken gördüler. Mülazım emir verdi. Askerler silahlarının namlularını onlara çevirdiler. Mülazımın ağzından çıkacak ateş emrini bekliyorlardı. Hasan arkaya döndü, baktı. Askerler elleri tetikte öylece duruyorlardı. Arkadaşı da döndü, baktı. İlerideki kalın gövdeli ağacın ardına kendilerini attılar. Boğazlarına kadar kara gömüldüler. Gırtlaklarına kadar kar içinde biraz öyle durdular. Başlarını çevirince namluların kendilerine dönmüş öyle durduğunu, parmaklarının da tetikte olduğunu yine gördüler. O kadarcık mesafeden ateş etseler en acemi asker bile onları başlarından vurabilirdi. Hiçbiri kıpırdamıyor, parmakları tetikte mülazımın gözlerinin içine bakıyorlardı. Karı yara yara 100 adım daha yürüdüler. Ağacın gövdesinin duldasından çıkmışlardı. Gene başlarını çevirdiler. Mülazımla göz göze kaldılar. Teğmenin gözleri ateş saçıyordu. Hemen karın içine yattılar. Emekleyerek bir iri gövdeli ağaç buluncaya kadar ayağa kalkmadılar. Son bir kez baktıklarında teğmenin ayaklarının dibinde pehlivan Rüstem'in heybetli gövdesi dizlerini karnına çekmiş yatıyordu. Bir daha arkalarına bakmadan kaçak Hasan'ın ne olur ne olmaz diye koynunda sakladığı şekerden birer parça birer parça ağızlarına atarak ormanın dışarı çıktılar. Çıktıkları yer ovalık bir yerde. Yürüdüler. Hasan'ın o bir deri bir kemik arkadaşı dirilmiş, neredeyse Hasan gibi yürüyordu. İleride bir duman gördüler, oraya yöneldiler. Yöneldikleri yere yaklaştılar, baktılar ki duman filan çıkmıyor. Neydi bu duman derken az ileriden yerin altından bir duman daha çıktı. Duman uzun ince göğe ağıyordu. Sollarında sağlarında yerin altından çıkan dumanları gördüler. Dumanlar gittikçe çoğalıyor, göğe yukarı dimdik süzülüyordu. "Burada bir köy var," dedi Hasan. "Var olmaya var ya, nerede?" "Buralarda, şu dumanların çıktığı yerlerde bir yerde olacak," dedi arkadaşı. "Buldum," dedi Hasan. Ayağının ucundaki toprağa oyulmuş üç basamak merdiveni gösterdi. Önünde bir düzgün yontulmuş kapı duruyordu. Kapıyı vurdular, beklediler. İçeriden kadın erkek, çocuk bir takım sesler geldi. Beklediler, sesler kesildi. Bir daha kapıyı vurdular, gene sesler. ''Tanrı misafiriyiz, açın kapıyı, size bizden zarar gelmez.'' dediler. Kapıyı yaşlı bir adam açtı. ''Biz dün sabah ölümden kaçtık. Korkmayın, biz asker kaçağıyız. Buyurun içeriye.'' İçeriye girerlerken sol yanada bir kapı açılıyor, oradan içeriye yoğun bir mayıs kokusu geliyordu. ''İlk olarak tam mı giriyorsunuz bizim bu yer altındaki evlerimize?'' ''İlk kez. Burada bu kışa, bu kara, bu buza, bu fırtınaya yer üstünde dayanılmaz.'' Yere işlemeleri insanı büyüleyen keçeler serilmiş, badanalı duvarların önünde, keçelerin nakışlarının ucuna halı yastıklar konulmuş, yastıkların önüne de atlas döşekler serilmişti. Yaşlı adam onları döşeklerin üstüne buyur etti. Ayakkabılarını eşiklikte çıkarıp döşeklere bağdaş kurup oturdular. Bellerine de yastıkları dayadılar. ''Kusura bakmayın, Tanrı misafirleri, misafir umduğunu değil de bulduğunu yer. Bir, ekmeğimiz yok, hepsini askerler aldı. İki, bulgurumuz, üç, kahvemiz de yok. Harpten önce bu eve misafir geldiğinde bu evde çifte dibeklerde kahveler dövülürdü. Bu evin içi gece gündüz kahve kokardı. Şimdi çay var ama şeker yok. Ekmek de yok. Ne unumuz, buğdayımız, bulgurumuz ne de neyimiz varsa askerler aldı. Koyunlarımız, ineklerimiz kaldı. Onları da kesip kesip yiyoruz. Bütün köy de bizim gibi. Bizim gibi yer altında on binlerce köy var. Bu köylerde erkek kalmadı. Gidenler gelmedi. Bu evden de beş delikanlı gitti. Beş oğlumun, beşinin de künyesi geldi. Onlar askerden kaçamadılar herhalde. Yaşlı adamın evinde üç gün kaldılar. İkinci gün yaşlı adam bir koyun kestirdi. Ekmeksiz, yoğurtlu saç kebabı yediler. Ekmeksiz kalmışlar. Yerin altındakiler koyunlarını kesip yiyorlar. Koyunlar bitince inekleri keseceğiz. Kötü haberler geliyor cephelerden. Askerler açlıktan kırılıyorlarmış diyorlar. Yakında gelecekler, koyunlarımızı, ineklerimizi de elimizden alacaklar. Evden ayrılırlarken yaşlı adam onlara tulum peyniri verdi. Çok soğuklarda bunu yer, belki de donmaktan kurtulursunuz. Böylece köy köy giderek Erzurum'a yaklaştılar. Hasan'ın arkadaşı, arkadaş dedi, ben Erzurum'a kıtamı bulmaya gidiyorum. İyi ki boğamadılar beni, yoksa asker kaçağı olacaktım. Kucaklaştılar, helallaştılar, arkadaş Erzurum'a yollandı. Hasansa yollara düştü, kendisine bir at, bir heybe aldı, Karadeniz dağlarına kadar geldi. Dağlar asker kaçaklarıyla dolmuş, çoğu da eşkıya olmuştu. Köylerde daha çok yaşlı erkekler, 15 yaşından küçük çocuklar kalmıştı. Hasan yeşil bir koyakta ahşap evleri, renk renk boyalı, damları kiremitli, iri ceviz ağaçlıklı, dört bir yanı orman bir köye geldi. Ulu bir kestane ağacının altına oturmuş, yün öğren, kazak ören kadınlar gördü. Selam verdi, ayağa kalkan kadınlar selamını alıp hoş geldin dediler. Hasan ta öbür yanda sakalı uzun, beli bükülmüş yaşlı bir erkek gördü. Gitti onun oturduğu tahtaları bozarmış, yarılmış, çürümüş kanepenin bir ucuna çöktü oturdu. Yaşlı adam konuğun gelip yanına oturduğundan dolayı mutlu oldu. Hemen konuşmaya başladılar. Hasan, Allahu Ekber dağından geliyorum. Orada herkes donmadı mı? Dondu. Sen nasıl kurtuldun? Ben şeker yiyerek dağın başına kadar çıktım. Şeker yiyerek aşağıya indim. Şeker yiyince insan donmaz mıymış? Donmazmış. Babam oralarda askerlik yapmış, ben askere giderken aman oğlum dedi. Sen ol, halis yünden kaput alma. Üstünü başını şekerle doldur. Akıllı bir babam varmış. Şeker insanı üşütmez. Sen şimdi asker kaçağı mısın? Dağlar asker kaçağıyla dolu. Ben asker kaçağı değilim. Dağdan indiğimden bu yana alayımı arıyorum. Daha da bulamadım. Buralarda da bulamazsam Allah bilir sonra ne yaparım. Sen bu gece bizim evde kal, Çok canım sıkılıyor. Bizim köyde hiç erkek kalmadı. Çok, çok canım sıkılıyor. Bu avratların arasında. Kimi oğlunu, kimi kocasını, kimi nişanlısını, kimi de askerden gelecek, evleneceği bir yiğidi bekliyor. Başka konuştukları hiçbir şey yok. Sıkıntıdan çatlıyorum. Keşke ölsem. Her gün ölüp ölüp diriliyorum. O gece Hüseyin'in evinde kaldı. Görmüş geçirmiş bir adamdı. Hasan'ı sevdi. Ne kadar isterse o kadar kalabileceğini söyledi. Hasan onun evinde 10 gün kadar kaldı. Fazla kalamadı. Ev kalabalıktı. 5 gelin kalmıştı. Gelinler künyeleri gelmiş kocalarını bekliyorlardı. Çocukları daha küçüktü. Yiyecekleri mısır ekmeğiyle cevizdi. Mısır da gittikçe azalmış, yalnız cevize kalmışlardı. Hasan, Hüseyin ağanın evinden tek başına kalmış yaşlı dönenin evine geçti. Döne de tek başına olduğu için mısır ekmeği daha çoktu. Dönenin ağaçları da çoktu. Hasan karar verdi. Bu köyde kalacaktı. Dönenin büyük 2 katlı evine yerleşti. Dönenin kardeşleri, kocası, akrabaları, oğulları savaşa gitmişler, bir daha dönmemişlerdi. Evde onları bekleyen kimsecikler kalmamış, gelinler soluğu babalarının evinde almışlardı. Döne ile ana oğul gibi oldular. Hasan yakışıklıydı. Saçları sarı, uzun boylu, gözleri maviydi. Konuşurken hep gülüyordu. Alt baştaki dereden her gün balık tutuyordu. Köyün çocuklarına da balık tutmayı öğretmişti. Derede o kadar çok balık vardı ki, dere kaynaşıyordu. Köyün tek erkeği Hasan'ı herkes seviyordu. Hasan şaşkındı. Bu Gürcüler kadar güzel insanları bir arada hiçbir yerde görmemişti. Hüseyin Ağa da çok yakışıklı bir adamdı. Kim bilir askere gelip de dönmeyenler ne kadar yakışıklıydılar. Hasan her gün kendi evine alabalık getirdiği gibi Hüseyin Ağa'nın da evine götürüyordu. Dönenin cevizlerini çırptığı, topladığı, yeşil kabuklarından soyduğu gibi öteki kadınlara da yardım etti. Birkaç ay içinde Hasan köyün her şeyi oldu. Artık bu köye yerleşmeliydi. Bir koca köyün tek erkeğini de askere alıp götürecek değiller ya, gelirken uğradığı köylerde 1-2 çok yaşlı erkekten başka erkek kalmamıştı ki. Komşuları Fadime köyün en güzel kızıydı. Bu Gürcülerde öyle kaç göç geleneği de yoktu. Fadime bir gün Döne'ye geldi. Döne ana dedi. Beni oğlun Hasan'a alsana. Oğlun benden daha iyisini mi bulacak? Döne, sen dünyalar güzelisin. Hasan'a bir söyleyeyim de burada mı kalacak yoksa memleketine mi gidecek? Sor dedi Fadime. O nereye giderse ben de onunla giderim. Birkaç gün içinde nişan yapıldı. Nişan yüzüklerini Hüseyin Ağa taktı. Bunun üstüne köyde bir dedikodudur başladı ki dillere destan. İnsan öyle bir adamla nişanlanır mı? Nereden geldiği, nereye gittiği, ne olduğu, ne olacağı belirsiz. Sünnetli mi, sünnetli değil mi? Kim görmüş? Fadime görmüş mü? Dillere pelesenk ettikleri sözlerde sünnetli mi, sünnetsiz mi? Fadime hiç görmüş mü? Hasan köyün içinden, çeşmenin yakınlarından geçemiyordu. Üstünde yüzlerce gözün ağırlığını taşıyordu. Sonunda edemedi. Hüseyin Ağa'yı yanına aldı, çeşmenin yanına gitti. İlk gün kadınlar çok şaşırdılar. Başlarını kaldırıp onlardan yana bakmadılar. Bir hafta sonra alıştılar. Bir iki yaşlı kadın Hasan'a bakıp gülümsedi bile. Cevizler olgunlaştı. Hasan kendi evinin cevizlerini çırptı. Yüksek dallardaki cevizleri topladı. Yeşil kabuklarını soydu. Çuvallara doldurdu. Sonra Hüseyin Ağa'nın çok ceviz ağacı vardı. Onlara yardım etti. En uç dallardaki cevizleri topladı. Yetişemediği dalların cevizlerini elindeki uzun değneklerle çırptı. Kadınlar yeşil kabukları daha kolay soyuyorlardı. Genç, büyüyecek çocuklar dallara çıkıp ceviz topluyorlardı. 3 genç kız, 5 çocuk ceviz ağacından düştüler. Hasan'ın babası sınıkçıydı. Hüseyin Ağa da kırıklardan anlıyordu. Birlikte kırıkları yerlerine koyup sardılar. Kadınlar cevizleri küfelere doldurup satmaya deniz kıyısındaki kasabaya indiler. Bir haftada satmak için ayırdıkları cevizlerin hepsini sattılar. Fadime de Hasan'ın topladığı yeşil kabuklarını onlarla birlikte soyduğu cevizlerin bir kısmını sırtında kasabaya götürdü. Hasan buna çok üzüldü. Kasabaya inebilseydi hiç Fadime'ye yük taşıtır mıydı? Ama kasabaya inemezdi. Hasan'ın kasabaya niçin inemediğini kadınlar anladılar. bunu birbirlerine bile söylemediler. Değil dedikodusunu etmek. Bir gün Hasan pencereden bakınca jandarmaları gördü. Pencereden atlayacakken arkasından biri onu kucakladı. Başını dönerken solundaki jandarmayı gördü. Onu kucaklayan jandarmayla solundaki onun ellerini arkadan bağladılar, dışarıya çıkardılar. Fadime karşısındaki ceviz ağacının altında durmuş, sapsarı kesilmiş, donmuş kalmıştı. Fadime'nin önünden geçerken, ''Beni bekle Fadime, er geç sana geleceğim.'' Bu sözleri öylesine inançla söyledi ki Fadime ürperdi. Hasan'a bir şeyler söyleyecekti ya, ağzını açamadı. Hasan jandarmalarla gözden ırayıp gidince Fadime, ''Ölene kadar.'' diyebildi. 5. kaset, 1. yüzün sonu.